Şimdi Yaratılış kitabının 41. bölümüne geldik. Bir önceki bölümde Yusuf'u zindanda unutulmuş ve terk edilmiş durumda bırakmıştık. Bu 41. bölümde durumun ne kadar değişeceğine tanık olacağız. Mısır kralı Firavun'un rüyasını Rabbin verdiği yetenekle açıklayan Yusuf, zindandan kurtulup özgürlüğüne kavuşacaktır. Yalnız özgürlüğüne kavuşmakla kalmayacak, aynı zamanda bütün Mısır ülkesi üzerine yönetmen olacaktır. Ayrıca 10 kentin rahibi olan Potifera'nın kızı Esenat'ı ona eş olarak verecekler. Bu kadından Yusuf'un Manaşe ve Efraim adında iki oğlu olacaktır. Manaşe adının anlamı unutturan, Efraim adının anlamı ise iki kat verimli demektir. Sıfırdan başlayan Yusuf, Mısır ülkesinin en zengin ve nüfuslu kişisi olacaktır. Bu bölümü izlerken de göreceğimiz gibi, gerçekten Rabbin eli Yusuf'un üzerinde, onu korumakta ve hayatına yön vermektedir. Daha önce de hapisteyken Rab yine onunla birlikteydi ve ona yön veriyordu. Ama olumsuz durumlarda biz Rabbin elini görmekte zorluk çekeriz. Şimdi ise her şey olumlu gidecektir. Doğal olarak böyle bir gelişme içerisinde Rabbin elini kolayca görebiliriz. Eminim ki Yusuf durumu kötüyken bile Rabbin elini kendi hayatında görebiliyordu. Onun zor durumdan geçmesi gerekiyordu. Daha önce tecrübe ettiği baskılar ve zorluklar onun hayatında ruhun ürününü oluşturuyordu. Bu ürünün bir parçası sabırdır. Romalılara yazdığı mektubun 5. bölümde elçi Pavlos şöyle der: "Acılarımızda bile övünç duyuyoruz. Çünkü acının katlanış, sabır oluşturduğunu biliyoruz." Bu ayetteki sözlerin etkinliğini Yusuf'un yaşamında kesin olarak göreceğiz. Acılar kesin olarak imanlının yaşamında, değerli dostum, sabretmeyi oluşturur. Bu bölümde Yusuf, Mısır kralı Firavun'un huzuruna çıkacaktır. Yine eski antlaşma kesiminde birinin Kral Nebukadnezar'ın huzuruna yine benzer koşullar altında çıkartılacağını görüyoruz. Bu kişinin adı Daniel'dir. Daniel peygamber ile Yusuf peygamber arasında bazı benzerlikler vardır. Bunlardan her ikisinin de rüyaları Rabbin yardımıyla o dönemlerde gerekli olduğu için açıklama yetkisine sahip olduklarıdır. Bu bölümün sonunda Mısır ülkesini de içine alan yoğun bir kıtlıktan söz edilecektir. Kutsal kitap bize olayları kuş bakışı gösterecek ve bu kıtlık sayesinde Yakup'un ailesinin Kenan diyarından çıkıp Mısır'a, Kenan halkının olumsuz etkisinden uzak bir yere yerleşeceğine tanık olacağız. Kenan ülkesindeki insanların günahlı yaşamları Yakup'un ailesini kötü şekilde etkilemeye başlamıştı. Kıtlık sayesinde İsrail Mısır'a göç edecek ve orada Goşen denilen bir yerde Tanrı saymaz insanlardan uzak bir yerde yetişeceklerdir. Tanrı'nın tasarıları çok yönlüdür dostum. Belki de bu kıtlığın ve İsrail halkının Mısır'a yerleşmesinde başka tasarıları da vardı ama ben bir tanesinden söz ettim. Şimdi geçen bölümden bir iki noktayı size hatırlatayım. Firavun'un sakisiyle fırıncı başı bazı nedenlerden dolayı Yusuf'un bulunduğu zindana atılmışlardı. Yusuf onların rüyalarını ayrı ayrı ama doğru olarak açıkladı ve tam Yusuf'un dediği gibi Firavun'un sakisi özgür edildi ama fırıncı başı idam edildi. Zindandayken Yusuf saki ile konuşmuş ve serbest bırakıldığı zaman Firavun'a durumundan biraz söz etmesini rica etmişti. Ama ne yazık ki saki bu vaadini tümüyle unutmuş ve böylece Yusuf da unutulup gitmişti ve zindanda kalmıştı. Fakat onu unutmayan birisi vardı. Bu Tanrı'ydı. Rab Yusuf'u unutmamıştı ve unutulanı da hatırlatmak için eyleme geçmek üzereydi. Ancak Yusuf'un zindanda uzun bir süre kalması gerekiyordu. 41. bölümün ilk ayetinde şöyle yazar: Tam 2 yıl sonra Firavun bir rüya gördü. Nil ırmağının kıyısında oturuyordu. Burada zaman süresine dikkat etmenizi istiyorum. 2 yıl oldukça uzun bir zamandır. İlk ayette okumuş olduğum gibi rüyasında Firavun Nil ırmağının kıyısında duruyordu. 2 ve 3. ayetlerde sonra diyor, ırmaktan güzel ve semiz 7 inek çıktı. Sazlar arasında otlamaya başladılar. Sonra 7 çirkin ve cılız inek çıktı. Irmağın kıyısında öbür ineklerin yanında durdular. Firavun burada hem iyi görünümlü besili inekler gördü, hem de zayıf ve cılız inekler. 4. ayette şöyle diyor, çirkin ve cılız inekler güzel ve semiz besili 7 ineği yiyince Firavun uyandı. Burada Rab Firavun'a da özel olarak bu rüyayı hatırlatmak istedi. İleride gördüğü rüyanın hem kendi ülkesi hem de çevredeki ülkeler için büyük bir önemi olacaktı. Bundan başka Rab bu rüyayı Yakup'un soyunun gelişmesinde kullanacaktır. İnanıyorum ki Firavun'u rüyasından bu nedenle uyandırdı. Yaratılış 41, 5-8 ayetlerde şöyle diyor. Sonra Firavun yine uykuya daldı. Bu kez başka bir rüya gördü. Bir sapta 7 güzel ve dolgun başak bitti. Sonra cılız ve doğu rüzgarıyla kavrulmuş 7 başak daha bitti. Cılız başaklar 7 güzel ve dolgun başağı yuttular. Firavun uyandı ve rüya gördüğünü anladı. Sabah uyandığında kaygılıydı. Bütün Mısırlı büyücüleri, bilgeleri çağırdı. Onlara gördüğü rüyaları anlattı. Ama hiçbiri Firavun'un rüyalarını yorumlayamadı. Rab tam zamanında Firavun'a öyle bir rüya veriyor ki, ülkenin en aydın ve sözde hikmetli kişileri bile yorum yapamıyorlar. Büyücüler ve bilgeler kafa yorarken, daha önce Yusuf ile cezaevinde yatmış olan başsaki Firavun'un huzurundaydı. Başsakinin görevi kralın huzurunda el pençe divan bekleyip herhangi bir isteğini yerine getirmekti. Firavun rüyasını anlatırken başsakinin belleğinde bir şeyler kıpırdamaya başlamış olmalıydı. Belki o anda kendisinin cezaevinde gördüğü rüya aklına geldi ve zincirleme olarak Yusuf'u hatırlamış olmalı ki başsaki Firavun'a "Bugün suçumu itiraf etmeliyim." dedi. Yaratılış 41 ayet 9. Bence başsaki yaramazlıktan ve suçtan daha kötüsünü yapmıştı. Kendi postunu kurtarır kurtarmaz Yusuf'u unutmuştu. Yusuf'un yaşamındaki acılar ve sıkıntılar zamanında belki de anlaşılmıyordu ama Rab bunların yer almasına izin veriyor ve bu olayları hep iyiye kullanıyordu. Şimdi başsaki birden her şeyi hatırlıyor. Evet evet şimdi hatırlıyorum. Beni zindana attırdığınız zaman orada rüyamı yorumlayan bir İbrani vardı. Size onun hakkında konuşacağıma söz vermiştim ama unuttum. Tam böyle konuşmadı başsaki ama kutsal kitap şöyle yazar. Bana ve fırıncı başı kullarına öfkelenince bizi zindana muhafız birliği komutanının evine kapattın. Bir gece ikimiz de rüya gördük. Rüyalarımız farklı anlamlar taşıyordu. Orada bizimle birlikte muhafız birliği komutanının kölesi İbrani bir genç vardı. Gördüğümüz rüyaları ona anlattık. Bize bir bir yorumladı ve her şey onun yorumladığı gibi çıktı. Ben görevime döndüm, fırıncı başı ise asıldı. Yaratılış 41, 10-13 ayetler arası. Firavun bu genç İbrani'yi de dinlemekle ne kaybedebilirdi ki? Bir yolunu bulup bu önemli rüyanın yorumunu öğrenmeliydi. Firavun Yusuf'u çağırdı. Hemen onu zindandan çıkardılar. Yusuf tıraş olup giysilerini değiştirdikten sonra Firavun'un huzuruna çıktı diyor 14. ayette. Eski Mısır abidelerinin duvarlarındaki resimlere hiç baktınız mı değerli dinleyicilerimiz? Ya da eski Mısır tarihini canlandıran resimleri incelediniz mi? Bu resimlerde dikkate değer bir şey vardır. Genelde resimlerdeki erkeklerin sakalları yoktur. Bunlar o dönemde bile tıraş olan tipten insanlardı. İbraniler ise sakal bırakırlardı. Mısırlı erkekler bazen konumlarının önemli olduğunu belirtmek için küçük bir keçi sakalı bırakırlardı ama genelde sinek kaydı, tıraşlı insanlardı bunlar. Yusuf'u zindandan çıkardıkları zaman o tıraş oldu ve giysilerini değiştirdi. Yusuf sanki bir mezardan çıkıyor, ölümden dirilmiş gibi oluyordu. İnsanın dirileceği en somut bir gerçektir. Çünkü Tanrı'nın gücü bu diriliş olayında sergilenecektir. Şimdi Rabbin temsilcisi olarak uluslara gidiyor. Tanrı tanımaz insanlara diri Rabbi tanıtmak üzeredir. Yaratılış 41, 15. ayette şöyle diyor. Firavun Yusuf'a bir rüya gördüm dedi ama kimse yorumlayamadı. Duyduğun her rüyayı yorumlayabildiğini işittim. Şimdi Yusuf'un Tanrı'ya nasıl övgü sunacağına dikkat edin. Yusuf ben yorumlayamam dedi. Firavun'a en uygun yorumu Tanrı yapacaktır. 16. ayet. Yusuf bu yorumu yaparken tüm yüceliği yine Rabbe verdi. Biz de değerli dostum bu konuda dikkat etmeliyiz. Ve bunda öğrenmeliyiz. Rab'den almadığımız ne var ki bununla övünebilelim? Hayatımızda bir başarı kazanmışsak yüceliği Rab'be vermesini öğrenmeliyiz. Eğer yaptığımız bir iş başkalarına bereket getiriyorsa, başkalarına iyilik getiriyorsa, bu bizim yeteneklerimizden dolayı değil, Rab'den dolayıdır. Rab bizi bir araç olarak kullanıyor ve başkalarını kutsuyor. Rab'bin elinde kullanılabilir bir araç olduğumuz için sevinelim ama biz insanlara bereket getiriyoruz diye ne kendimizi ne de başkalarını aldatalım. Firavun Yusuf'a anlatmaya başladı. Rüyamda bir ırmak kıyısında duruyordum. Irmaktan semiz ve güzel 7 inek çıktı dedi. Sazlar arasında otlamaya başladılar. Sonra arık, çirkin, cılız 7 inek daha çıktı. Mısır'da onlar kadar çirkin inek görmedim. Cılız ve çirkin inekler ilk çıkan 7 semiz ineği yedi. Ancak kötü görünüşleri değişmedi. Sanki bir şey yememiş gibi görünüyorlardı. Sonra uyandım. Bir de rüyamda bir sapta dolgun ve güzel 7 başak bittiğini gördüm. Sonra solgun, cılız, doğu rüzgarının kavurduğu 7 başak daha bitti. Cılız başaklar 7 güzel başağı yuttular. Büyücülere bunu anlattım ama hiçbiri yorumlayamadı. Yusuf, efendim, iki rüya da aynı anlamı taşıyor dedi. Tanrı ne yapacağını sana bildirmiş. Burada Yusuf bunları iki ayrı rüya olarak yorumluyor ama her ikisi de Rabbin Firavun'a söylemek istediği tek bir konuya değiniyordu. İki ayrı rüyada aynı konunun vurgulanması Rabbin Firavun'a söylemek istediğinin ne kadar önemli olduğunu gösterir. Bu iki rüya sayesinde ne yapıyor Rab? İleride yapmak istediği bir şeyi Firavun'a önceden göstermek istiyor. Şöyle ki, her şey olup bittikten sonra onuru ve yüceliği Rab alsın. Yusuf, Firavun'un rüyasını şöyle yorumladı. Yaratılış 41, 26-31 ayetler arasında. 7 güzel inek, 7 yıl demektir. 7 güzel başak da 7 yıldır. Aynı anlama geliyor. Daha sonra çıkan 7 cılız, çirkin inek ve doğu rüzgarının kavurduğu 7 solgun başaksa 7 yıl kıtlık olacağı anlamına gelir. Söylediğim gibi Tanrı ne yapacağını sana göstermiş. Mısır'da 7 yıl bolluk olacak. Sonra 7 yıl öyle bir kıtlık olacak ki bolluk yılları hiç anımsanmayacak. Çünkü kıtlık ülkeyi kasıp kavuracak. Ardından gelen kıtlık bolluğu unutturacak çünkü çok şiddetli olacaktır. Gördüğünüz gibi bu bir peygamberlikti değerli dinleyicilerimiz. 7 yıl bolluk olacak ve sonra da 7 yıl çok korkunç bir şekilde kıtlık olacaktır. Bu konuda iki kez rüya görmenin anlamı Tanrı'nın kesin kararını verdiğini ve en kısa zamanda uygulayacağını gösteriyor diyor 32. ayette. Kıtlığın olacağına karar veren Tanrı'ydı. Firavun'un bunu bilmesini de istiyordu. Yusuf Firavun'a şöyle bir öğütte bulundu. Şimdi Firavun'un akıllı, bilgili bir adam bulup onu Mısır'ın başına getirmesi gerekir. Ülke çapında adamlar görevlendirmeli, bunlar 7 bolluk yılı boyunca ürünlerin 5'te birini toplamalı. Gelecek verimli yılların bütün yiyeceğini toplasınlar ve Firavun'un yönetimi altında kentlerde depolayıp korusunlar. Bu yiyecek gelecek 7 kıtlık yılı boyunca Mısır'da ihtiyat olarak kullanılacak ve ülke kıtlıktan kırılmayacak. Bu öneri Firavun'a ve görevlilerine iyi göründü. Yusuf, Firavun'a 7 yıllık bolluk döneminde tüm ürünleri toplamasını öneriyor. Firavun görevlilerine bu adam gibi Tanrı ruhuna sahip birini bulabilir miyiz diye sordu. Sonra Yusuf'a madem ki Tanrı sana bütün bunları açıkladı, senden daha akıllı ve bilgili bir adam yoktur dedi. Sarayımın yönetimini sana vereceğim. Bütün halkın buyruklarına uyacak. Tahttan ötürü yalnız ben senin üzerinde olacağım. Seni bütün Mısır'a yönetici atıyorum. Yaratılış 41, 38-41 ayetler arası. Durumun nasıl geliştiğine biraz bakalım değerli dinleyicilerimiz. Az önce bu adam, bu genç adam zindanın bir köşesinde terk edilmiş ve unutulmuş durumdayken birden Mısır'da Firavun'dan sonra en güçlü kişi konumuna yükseldi. Yükseliş zamanı tam uygun bir zamandı. Ülkede ondan başka hiç kimse kralın rüyasını yorumlayamadı. Firavun'un hesap defterinde hikmet, rüyanın yorumuyla bağlantılıydı. Yusuf sadece yorum yapmakla yetinmiyor. Bunun yanı sıra bazı önlemler öneriyor. Tabi bütün bunlar Rabbin verdiği hikmetle, bilgelikle oluyordu. Verdiği öğüt o dönemin dünyasını müthiş bir kıtlıktan kurtaracaktı. Evet, çok şiddetli bir kıtlık olacaktı. Öyle şiddetli bir kıtlık ki Mısır bile onun etkisi altında kalacaktır. Tabi Mısır genelde kıtlıklardan muaftı çünkü Mısır halkı Nil Nehri boyunca yerleşmişti. Genelde birçok kıtlıklarda Nil Nehri gereken sulama ihtiyacını sağlayabilirdi. Çünkü Mısır'ın ekinlerini sulamak için yağmur beklemeye gerek yoktu. Afrika'nın ta ortalarından kaynaklanan Nil Nehri genelde yeterli su ihtiyacını Mısır'ın tarlalarına sağlayabiliyordu. Daha önce yine bu yörede yer alan iki kıtlıktan söz edilmiştir. Kutsal kitap daha önce yine bu yörede yer alan iki kıtlıktan söz etmiştir. Birinci kıtlıkta İbrahim peygamber Mısır'a gitmişti. İkinci kıtlıkta da İshak Rabbin buyruğuna uyup Mısır'a gitmektense Kenan diyarında kaldı. Yani normal kıtlıklarda Mısır o kadar etkilenmezdi ama bu kez öylesine yoğun bir kıtlık olacak ki Mısır da etkilenecektir. Normal durumda Mısır'a yılda 2-3 santimetre yağmur yağar. Yani Mısır sadece yağmura güvenseydi orada her zaman kıtlık olurdu ama dediğim gibi Nil Nehri vardır. Ve yılda bir kez bu nehir taşar ve çevredeki tarlaları sulardı. Bundan başka Mısır halkı tarlalarını sulayabilmek için Nil Nehri'nden su alabilmenin yollarını öğrenmişlerdi. Tüm bu avantajlara rağmen Rab Firavun'a diyor ki ileride 7 yıllık yoğun bir kıtlık olacak ve Mısır'ı da etkileyecektir. Bence Firavun tüm hatalarına rağmen ileriyi düşünen bir devlet adamıydı. Bir devlet adamına sormuşlar, acaba iyi bir devlet adamının özelliği nedir? Şöyle bir yanıt vermiş bu devlet adamı. İyi bir devlet adamı Tanrı'nın gelecek 50 yıl içerisinde ne yapmak istediğini bilen insandır. İşte değerli dostum bu olayda Mısır kralı Tanrı'nın gelecek 14 yıl içerisinde ne yapmak istediğini Yusuf'tan öğrenmişti. Ülkemizde bu gibi insanlara ihtiyacımız vardır. İleriyi gören, 10, 20, 30, 40, 50 yıl ileriyi görebilen ve bu alanda önlemler alan, çalışan, evet insanlara ihtiyacımız vardır, yöneticilere ihtiyacımız vardır. Firavun gelecek 14 yıl içerisinde ne yapılması gerektiğini öğrendi ama yapılması gereken işi kim yapacaktı? Firavun yine sağduyusunu kullandı. Madem ki ülkenin en hikmetli insanı Yusuf'tu, öyleyse bu işi ancak Yusuf yapabilirdi. Şimdi Rabbin Yusuf için tasarladığı iş yavaş yavaş şekil almaya başlıyor. Yusuf'un neden Potifar'ın evinde yönetici görevi üstlendiği şimdi açıklık kazanmaya başlıyor. Rab onu bu üstün görev için hazırlıyordu. Potifar'ın evinde tüm ev işlerinin yöneticisiydi o. Yusuf önce küçük görevle işe başlıyor ve tüm Mısır'ı yönetebilecek kişi olarak yetişiyor. Ancak şu da gerçek ki Yusuf zindan döneminden geçmeseydi iyi bir yönetici olamazdı. Zindan tecrübesi onu başkalarının durumunu anlayan bir kişi konumuna koydu. Evet, tecrübeler, acılar onu olgunlaştırdı, geliştirdi. Bu bize, değerli dostum, iyi bir derstir. Sıkıntılar, acılar bizleri de olgunlaştırır, geliştirir. Yükseltilmesi için önce alçaltılması gerekiyordu Yusuf'un. Merhametten anlamayan bir yönetici insanları yönetemez. Evet, diktatör olabilir, başkan olabilir ama iyi bir yönetici olamaz. Zindan hayatı, elem hayatı Yusuf'a anlayış, bilgelik verdi. İşte Firavun, Rabbin bu şekilde eğitmiş olduğu bir kişiyi ülkesinin üzerine yönetici olarak atıyor. Firavun, adamını seçtikten sonra mühürünü parmağından çıkarıp Yusuf'un parmağına taktı. Ona değerli ketenden giysi giydirdi, boynuna altın zincir taktı diyor Yaratılış 41. bölüm 42. ayet. Yusuf'a verilen mühür altın bir yüzüktü. Yüzüğün üzerinde Firavun'a özgü bir damga şekli vardı. Yani Yusuf o yüzüğü eritilmiş mum üzerine bastığı zaman Firavun ferman imzalamış gibi olacaktı. Yusuf'un o ülkede Firavun kadar yetkisi olacaktır. İşte değerli dostum, Rab istediğini böyle yükseltir. Zindan köşelerinden kralın sarayına. Ama az önce de belirttiğim gibi, zindan tecrübesi Yusuf'u başkalarının durumunu anlayan bir kişi konumuna koydu. Acılar, sıkıntılar ve acılarda, sıkıntılarda sadakat Yusuf'u buralara kadar getirdi. Peki bundan sonra ne olacak? Bunu bir sonraki programımızda ele alıp yorumunu yapacağım.